Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzunu tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan yeni bir dünya gündemi programımızda daha birlikteyiz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, seçimlere çok az bir süre kala iç gündemimiz hiç şüphesiz 2 Kasım sabahına kilitlenmiş durumda. 2 Kasım sabahına nasıl bir siyasi tabloya uyanacağımız sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Oldukça kritik diye nitelendirilen seçimler yakın coğrafyamız tarafından da büyük bir dikkatle takip ediliyor. Gerek Batı gerekse Orta Doğu medyası 1 Kasım seçimlerine oldukça geniş yer ayırıyor sayfalarında ve ekranlarında. Dış gündemde sonucu merakla beklenen konu ise Suriye krizine ilişkin Viyana'da yürütülen diplomasi trafiğinden nasıl bir sonuç çıkacak? İlki geçen hafta yapılan zirvenin ikincisi bugün gerçekleştiriliyor. Zirvenin gündemini ve beklentileri konuşacağız. Suriye krizi eksenindeki bir diğer konu özellikle Kuzey Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgileri meselesi. Ankara'nın Suriye'nin kuzeyine ilişkin kırmızı çizgilerini, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın yaklaşımlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Garı'ndaki terör saldırısıyla ilgili açıklaması bir hayli yankı uyandırdı. Başsavcılık Ankara saldırısının 1 Kasım seçimlerini erteletmek amacını taşıdığını açıkladı. Saldırının talimatının Suriye'deki IŞİD terör örgütünden verildiği belirtildi. Başsavcının saldırıya ilişkin açıklamalarını ve gerekçelerini konuşacağız. Haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesi de İngiltere eski başbakanı Tony Blair'in Irak işgalindeki hatalardan dolayı özür dilemesi oldu. Blair işgalin IŞİD'in yükselişinde de rol oynadığını kabul etti. Blair'in itirafları gündemimizin bir diğer konusu olacak. Suudi Arabistan 5 yıl içinde iflas bayrağını çekecek. İddia IMF'e ait. Hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda Suudi Arabistan'ı neler beklediği sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. İsrail'in Mescid-i Aksa ihlalleri sürerken batıdaki İslam karşıtları da yeniden meydanlara inmeye başladı. Öte yandan Güney Çin denizinde ise Amerika ile Çin yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Tüm bu konu başlıklarına vaktimiz ölçüsünde değinmeye çalışacağız inşallah. Evet, dış politika gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Program partnerimiz yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile haftanın dış politika gündemini tekrardan masaya yatıracağız inşallah. Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenler, ilk konumuz yine Suriye eksenindeki gelişmeler olacak. Malumunuz 23 Ekim'de Viyana'da yapılan Amerika, Rusya, İngiltere ve Suudi Dışişleri Bakanları düzeyindeki Suriye toplantısının ikincisi bugün yine Viyana'da gerçekleştiriliyor. İkinci Viyana toplantısına İran'da katılıyor. İran, Rusya'nın talebi üzerine zirveye katılıyor. Rusya ilk toplantıdan sonra Irak ve Mısır'ın da Viyana'daki ikinci Suriye zirvesine davet edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Irak ve Mısır'da toplantıya katılanlar arasında yer alıyor. Toplantının Cuma gününe kadar sarkması bekleniyor. 23 Ekim'deki ilk Suriye zirvesinden daha fazla istişare kararı çıkmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr toplantı sonrası yaptığı açıklamada Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin Suriye'de geçiş sürecinde Esed'in akıbeti konusunda ortak bir tavırda bulaşamadığını ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Esed'in akıbetine Suriye halkı karar vermeli diyerek toplantıda ülkesinin Esed ile ilgili pozisyondan geri adım atmadığının işaretini vermişti. Kıymetli hocam, şimdi Rusya'nın Esed'li geçiş formülündeki ısrarı sürüyor. Esed'de erken seçime hazır olduğunu ifade etmişti. Rusya'nın sanki Suriye'de bir Sisi modeli gerçekleştirme gayretleri sezinleniyor. Yani siz nasıl görüşüyorsunuz? Viyana'daki belki daha sonra da sürecek diplomasi trafiğinden Suriye krizini sona erdirecek siyasi bir çözüm yolu bulunabilir mi?
Şimdi önceki haftaki toplantıda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın yanı sıra Türkiye ile Suudi Arabistan vardı. Burada ABD Türkiye ve Suudi Arabistan aslında bir kanadı, Rusya diğer kanadı temsil ediyor.
Evet.
Esed'in kalmasından yana olan Rusya bir sonraki toplantıya İran'ı dahil ederek, hatta bunun yanına Irak ve Mısır'ı da alarak kendi görüşü doğrultusunda hareket edebilecek aktörlerin sayısını arttırıyor. Yani bu ülkelerin ikinci toplantıya davet ediliyor olması demek Rusya'nın elinin biraz daha güçlendiğinin göstergesi. Ancak Esed Rusya'nın desteği de olsa, İran'ın desteği de olsa, şimdi 22 milyon nüfusluk ülkeden ne kadar insanın kaldığı da.
Evet.
Yani Suriye'de şu anda nüfus ne kadar var?
5 milyon dışarıda, 5 milyon da ülke içerisinde
yer değiştirmiş durumda. Ve diyelim ki siz burada bir sandık koymayı düşünün, seçim yapmayı düşünün. Kimle, hangi seçimi yapacaksınız?
Ya ve ülke toprakların çok geniş bir kesimi de IŞİD'in elinde.
Diyelim ki Rakka'da hangi seçimi yapacaksınız? IŞİD'in kontrolü olduğu veya PYD'nin kontrolünün olduğu yerde. Bu nedenle belki masa başında güzel diplomatik cümlelerle, süslü beyanatlarla Zevahir'i kurtarmak mümkün olabilir ama arazideki gerçek şu ki Suriye artık tek bir Suriye değil. Yani işte Türkiye sınırında PYD'nin kontrol ettiği bölge var, IŞİD'in kontrol ettiği bölge var, Özgür Suriye Ordu'nun var, bir de mevcut
diğer
rejim var.
Diğer muhaliflerin kontrol ettiği bölgeler de var.
Yani. En az 4 ana blok var.
Evet.
Dolayısıyla siz birini razı etseniz bunun diğeri mümkün değil. O halde Suriye'de silahların susması için öncelikle bu Esed rejimiyle ilgili bir karara varılması lazım. Burada da Amerika'nın ikircikli tavrı olayı içinden çıkılmaz hale getiriyor. Yani Amerika Rusya'nın önünü açarak, ona biraz pas vererek, yani bu işin kontrolünü Rusya'ya vererek aslında dengeleri biraz daha teraziyi dengeliyor. Çünkü hatırlarsanız birkaç ay önce Özgür Suriye Ordusu ve bağlı bulunduğu cephe Hama'da, Humus'ta epey bir kara harekatıyla direnişte epey bir başarı cephede sağladı. Şam'da da artık merkezi yönetimi rahatsız etmeye başlamıştı. Tam o sırada Rusya devreye girdi. Evet. Yani İran-Irak savaşını akla getiriyor bu. Orada da 7-8 yıl süren savaşta hangi taraf biraz galebe çalarsa diğer tarafa yardım ederek terazinin kefesini dengede tutuyorlardı. Sanki Amerika'nın böyle bir politikası varmış hissi insanda uyandırıyor. Yani benim kanaatim, diyelim ki İran, Rusya birlikteliği Esed'i birazcık canlandırsa, Esed biraz daha böyle direnişçileri, Özgür Suriye Ordusu'nu ve IŞİD'i bertaraf etmeye kalksa sanki onu da dengeleyeceklermiş gibi bir his var.
Az önce stüdyoya girmeden önce Arap medyasını takip ettim, El Cezire'yi filan. Sahadan gelişmeler veriyordu. Rusya'yı arkasına almış olmasına rağmen rejim güçlerinin muhaliflere karşı şu ana kadar hiçbir kayda değer bir adım ilerleme kaydetmediğini ifade ediyordu.
Zafer süngünün ucundadır. Evet. Yani havadan bombardımanla sadece onların ilerleyişlerini bir süre durdurabiliyorsunuz ama yani kara harekatı yapacak bir taze
şimdi
kan
Amerika
yok.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry Suriye sorununu çözmek cehennemden çıkış yol haritasını çizmek gibi bir tanımlamada bulundu. Bakıldığı zaman bütün tarafları tatmin eden bir ortak nokta bulma mümkün mü şu noktada? Siz nasıl görüyorsunuz veyahut da bu ortak nokta ne olabilir?
Şu anda
yani hangi taraf, yani Rusya'nın geri adım atma noktasındaki kararlılığından vazgeçebilir mi? Ve neye karşı vazgeçer?
Yani son Rusya operasyonundan çıkarılacak sonuç şu. Bir yıl önceye dönecek olursak sahada Türkiye ve İran dominanttı. Yani İran'ın desteklediği Hizbullah ve mevcut rejim güçleri, hemen arkasında Türkiye'nin büyük desteğini almış olan Özgür Suriye Ordusu ve onun açılımları ve Suudi Arabistan'ın da buna dahil edebiliriz. Fakat işler içinden çıkılmaz hale geldikçe ve zaman ilerledikçe artık bütün dünya kamuoyunda şu imajı uyandırmaya çalışıyor. Artık bölgesel dinamiklerle bu çözülemeyecek. İşte okyanus ötesindeki büyük güçlerin gelip buna müdahale etmesi ve onların çizmiş olduğu rotaya göre bir çözüm olması. Ve onların çizmiş olduğu rota da şu, içerisinde İslami hassasiyetin mümkün olduğu kadar hiç olmadığı veya çok az olduğu batıcı, seküler bir idarenin kurulabilmesi.
Evet.
Yani dolayısıyla IŞİD kadar, Esed kadar Batı kamuoyunun tedirgin olduğu İhvan-ı Müslümin hareketidir. Yani her ne kadar onlar bugüne kadar silahlı bir terör hadisesine bulaşmamış olsalar da Müslüman kimliği bugün maalesef Batı kamuoyunda bu işte El-Kaide ve 2001 o Dünya Ticaret Merkezi'ne olan saldırıdan sonra Batı 10-15 yıldır buna hazırlandı ve şu anda da Suriye'de dünya kamuoyunu buna razı etmeye çalışıyorlar ve ne Türkiye'nin istediğini, ne İran'ın istediğini, ne de bölgesel herhangi bir güç dinamiğinin elde edemeyeceği bir içinden çıkılmaz bir hale doğru olayı sürüklüyorlar.
Evet, yani şimdi bakıldığı zaman Suriye'deki gelişmelere belki Türkiye'de Suriye'nin bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını ısrarla çiziyor ama gerçekten çok zor bir süreç bekliyor Suriye'yi bir bütün olarak korunması noktasında. İhtimaller günden güne zayıflıyor açıkçası. Siz nasıl görüyorsunuz? Gerçekten yani etnik ve mezhebi anlamda bu denli bölünmüşlüğe rağmen Suriye bir bütün halinde kalabilir mi bundan sonraki süreç?
Önümüzde bir Irak örneği var zaten. Yani görünüşte Irak tek bir devlet harita üzerinde baktığımızda. Ama fiilen üçe bölündü idi IŞİD çıkmadan önce. Yani kuzeyde bölgesel Kürt yönetimi, ortada Sünni Arap bölgesi, Bağdat'ın kuzeyi ve Tikrit yöresinde ve Bağdat'tan güneyde de Şii bölgesi vardı. Şimdi bir de IŞİD çıktı, denkleme dördüncü bir harita çizdim. Şimdi Suriye'de de artık Sünni Araplarla, yani diyelim ki Hama'da, Humus'ta, Dera'daki, Halep'teki Sünni Araplarla Laskiye'deki Nusayri bölgesinin bir daha nasıl yüz yüze bakacağını, nasıl bir arada yaşayacağını düşünmek için, yani bunca akan kana ve insanların yerinden yurdundan edilmesini düşününce biraz zor gibi geliyor. Ancak şu olabilir, merkezi bir yine üst yönetim olur. Yani Suriye devleti tek kalır, yani tek bir parça olarak kalır ama kendi içerisinde mikro yapılar olacaktır. Yani tek parça kalırsa.
Evet.
Yani diyelim ki işte Sünni bölgesi, Kürt bölgesi, işte Nusayri Arapların olduğu bölge ve artık IŞİD'in de akıbetinin nasıl olacağına göre de yine Irak ve Suriye tekrar bir şekillenecektir.
Evet, dilerseniz birazcık da Kuzey Suriye'deki gelişmelere bir bakalım. PKK'nın işte Suriye'deki uzantısı dediğimiz PYD üzerinde hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya'nın rekabeti altında olduğunu görüyoruz. Her iki ülkede işte DAEŞ'le karadan mücadele planlarını PYD üzerinden kurmaya devam ediyor. Örgüt ise iki güç arasındaki rekabetten istifade ederek daha fazla yardım alma peşinde. Yine bu noktada Türkiye'nin kırmızı çizgileri dediği noktalarda PYD'nin bir takım taziki söz konusu ki işte yakın planda, yakın geçmişte bu kırmızı çizgileri aşmasından dolayı Türkiye'nin PYD güçlerini hedef aldığı, topçu atışıyla batırdığı ifade ediliyor. Nasıl görüyorsunuz siz? Yani Türkiye Tel Abyad'dan başlamak üzere PYD'nin bölgedeki tutumunu sürdürmesi halinde Türkiye tarafından açık bir biçimde hedef alınabileceğini son bot hadisesiyle göstermiş oldu. New York Times gazetesinde bir haber çıktı PYD yönelik baskınların doğrulandığını duyururken. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin bu adımlarından, PYD yönelik adımlarından rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Ama buna rağmen Türkiye'nin bu konudaki kararlılığın altı çizildi. Bir taraftan rahatsızlık duyarken Amerika Birleşik Devletleri, bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi ikna etme noktasında bir takım girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. PYD'yi Cerablus'a yerleştirmek konusunda Cerablus'ta Türkiye'nin kırmızı çizgisi. Ne dersiniz yani Türkiye ile Amerika, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler karşısındaki pozisyonlarını değerlendirirken?
Şimdi haritayı şöyle gözümüzün önünde canlandıracak olursak ben coğrafyacıyım. Suriye'nin en kuzeydoğu ucunda işte Cizire diye bir kanton ilan ettiler. Oradaki Arap, Türkmen, hatta PYD'li olmayan, PKK'lı olmayan Kürtleri oradan kovdular. Arkasından işte dediler ki Kobani var, Afrin var, hemen bizim o kilisin Antep'in güneyinde, Hatay sınırına hı hı. yakın. Üç tane birbirinden ayrı bölgeyi, kurtarılmış bölge ilan ettiler. Fakat daha sonra bir oldu bittiyle Cezire ile Kobani arasındaki ve bizim Akçakale ilçesinin hemen güneyinde hı. ki Akçakale'nin de tamamına yakını Arap'tır. Hı. Yani Kürt değildir. Yani Urfa'nın Akçakale ilçesi demografik olarak Arap kökenlidir. Hemen onun güneyinde Tel Abyad'daki o Arap nüfusu oradan adeta sürdüler ve orada oldu bittiğiyle Cezire ile Kobani'yi birleştirdiler. Şimdi Fırat Nehri sınırı oluşturuyor. Fırat'ın karşısında şu an ellerindeki tek argüman bu Afrin ile Kobani arasındaki bölge IŞİD'in kontrolünde deniyor. Fakat bu geçici bir arızi bir durumdur ve bu IŞİD'in kontrolünde olduğu bölgenin de bir kısmından Türkiye Halep'e doğru bir nefes borusu açmış durumda. Yani o Türkiye'den Halep'e lojistik destek o bölgeden gidip geliyor.
Evet.
Zaten Türkiye Halep'te olan ilişkisini korurken de işte IŞİD'e destek veriyor, IŞİD'le arası iyi vesaire iftiraları da oradan kaynaklanıyor. Hadise şu, eğer Fırat'ın batısına geçerler, Kobani ile Afrin arasındaki alanı da birleştirirlerse ta Irak sınırından Hatay'a kadar olan Türkiye'nin bütün güneyi 7-800 kilometrelik bir alan PYD kontrolüne geçecek. Yani diğer bir ifadeyle PKK kontrolüne geçecek. Bu şu demektir, yani Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasıyla bağında PKK bir tampon bölge oluşturuyor. Evet. Yani siz artık onun gönlünü ettikten sonra Orta Doğu coğrafyasını açılabileceksiniz. Yani Türkiye gibi bir ülkenin yönetiminde AK Parti'nin olması, MHP'nin, CHP'nin olması hiç fark etmez. Yani Türkiye stratejik olarak böyle bir şey kabul edemez.
Mutlaka.
Yani nefes borusunun tıkanması demektir. Onlar için belki basit bir şey gözüküyor. Halbuki orada da Kürt nüfus yok.
Hı hı.
Yani bugünkü Cerablus bölgesinde
Türkler ve Araplar.
Türkmenler, var. Araplar Türkmenler. Var. Hı-hı. Yani siz şimdi neyi bahane ederek o bölgeye sıçrıyorsunuz? Hı-hı. IŞİD varmış. Hı-hı. O zaman IŞİD Rakka'da da var. Gidin öbür tarafa doğru.
Hı-hı.
Musul'a gidin, Rakka'ya gidin. Yani niye Türkiye'nin sınırı boyunca bütün bölgeler PYD'nin kontrolüne geçecek ve Türkiye'de buna ses çıkarmayacak?
Hı-hı.
Bu iyi niyetli bir davranış hı hı. değil.
Bir yani de bu noktada Rakka'ya gidin dediniz ya, Amerika'nın bu anlamda bir planından bahsediliyor yine Batı basına hı hı. yansıyan. İlk önce işte PYD güçlerini Rakka'ya yönlendirecek. Rakka'da IŞİD'in düşürülmesinden sonra Cerablus'a yerleşmesi konusunda Türkiye'yi ikna etmek gibi bir planı olduğu söyleniyor ama buna rağmen Türkiye'nin bu anlamda şimdi kararlılığının altı çiziliyor.
O kadar kolay değil. Hı. Rakka'ya gidecek. IŞİD'i oradan söküp atacak.
Hı hı.
Şöyle ki PKK'nın 30 yıllık geçmişine baktığınızda hep vurkaç taktiğiyle kalleşçe yapmış olduğu mücadele vardır. Yani askerimizi hep pusu kurarak şehit etmiştir.
Hı hı.
Kobani hadisesinde görüyoruz. IŞİD'ciler yani onları epi bir sıkıştırdı. Yani havadan Amerika'nın hava desteği olmamış olsaydı ve siviller Türkiye'ye gelmemiş olsaydı orada durumlar oldukça sıkıntılıydı. Bu nedenle yani Kobani'den yola çıkacak PYD'liler Rakka'ya kadar gidecekler. Rakka'da IŞİD'i derdest edecekler. Bu o kadar da kolay gözükmüyor açıkçası.
Evet.
Ama şu var, nasıl ki Yunanistan bugün Avrupa'nın şımarık çocuğudur. Daha antik Yunan'dan, Roma'dan bu yana yani Alman'ın da Fransız'ın da İngiliz'in de yani bir Türkiye ile sorun olsa hep Yunanistan ayartılır, şımartılır idi. Şimdi Orta Doğu coğrafyasında da kendilerine karada müttefik bulamadı. Ne Amerika ne Rusya. Artık Rus kamuoyunda da bütün Batı kamuoyunda da halk şunu diyor. Siz havadan bombalayabilirsiniz. Yani ölen Müslümansa, Arap, Kürt, Türkmen hiç fark etmez.
Sorun yok.
Sorun yok. Yıkılan şehirler Basra ise, Bağdat ise, İslam yine medeniyeti sorun yine sorun yok. Ama bizim ülkemize bir tek cenaze tabutu gelirse diyor,
büyük
sen
sorun.
Bir sonraki seçimde oy alamazsın diyor. Hı. Dikkat edin yani, Obama sürekli şunu söylüyor. Amerikan askerinin postalı Suriye'ye değmeyecek diyor. Peki nasıl olacak? Karada savaşacak bir taşeron aranıyor. Fakat PYD, PKK ve bölgedeki bu terörle bağlantılı gruplar şunu unutmamalı ki yarın bir gün bu IŞİD meselesi bir şekilde sona erecektir. Ve Suriye'de ilelebet iç savaş halinde olmayacaktır. Bu sorunlar çözülüp de Rusya ve Amerika bölgeden bir şekilde çekildiğinde bu insanlar Türkiye ile yüz yüze kalacak. Evet. Ve Türkiye ile komşu olacak. Ve bunu da asla unutmamaları gerekiyor. Evet. Bölgenin kadim ve en güçlü ülkesidir Türkiye.
Şimdi hocam, gerek Türkiye içerisindeki gelişmelere bakıldığı zaman, Türkiye'ye yönelik oluşturmaya çalışılan bir algı operasyonuna, gerekse işte Orta Doğu'daki gelişmelere bakıldığı zaman Türkiye'nin bir etkisizleştirme sürecine sokuldu. Bölgeyi daha küçük parçalara bölerek tamamen istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığı yönünde bir izlenim var. Geçen günlerde Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ, şayet Türkiye ve İran izin verse Kürt devletini kurarlar tarzında bir açıklaması olmuştu. Nasıl görüyorsunuz gerçekten bu etkisizleştirme, Türkiye mesela kendi iç sorunlarına mahkum edilecek bir pozisyona sokulduğu zaman böyle bir zeminin oluştuğuna karar verdikleri takdirde Kürt devletinin tesisi noktasında gecikmeden harekete geçer mi Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Amerika'nın daha doğrusu Kürt devleti konusundaki tavrı nedir?
Şimdi Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin İran kuzeyinden başlayıp daha sonra Suriye, Türkiye ve İran'da Kürtlere özgürleştirme, tırnak içerisinde bağımsızlaştırma, demokratikleştirme projelerinin arkasında yatan sebepler farklı farklıdır. Mesela Avrupa Birliği'nin hesabı şu: ya biz bir gün olur Türkiye'yi bu birliğin içerisine alırsak, yani Türkiye 80 milyon nüfusuyla çok büyük. En azından Doğu ve Güneydoğusunda yani kemiğini, yani amiyane tabirle kemiğini, yağını bir kenara bırakıp löp eti, Marmara, Ege, yani daha sorunsuz bölgeyi alalım diye mesela Kürdistan'ın bağımsız olmasını desteklerken Kürtleri sevdiklerinden değil.
Mutlaka.
Kürtleri Türkiye'nin dışında bırakıp Batı'yı Avrupa Birliği'ne almak için işine geliyor, destekliyor. Amerika'nın ta 1990'lı yıllarda Kürdistan desteği ise İsrail bölgede yalnız kaldı ve Amerika'nın desteklediği bir Kürdistan İran'la, Türkiye ile, Şiilerle, Sünnilerle, Araplarla, Türkmenlerle tamamen kavgalı bir Kürt devleti ve yegane partnerin de İsrail olduğu bir devlet.
Bir anlamda belki İsrail'e benzeyen ikinci bir İsrail.
Fakat orada problem şu: Barzani tuttu, hiç onlardan izin almadan Türkiye ile petrol anlaşması imzaladı, Türkiye ile ilişkileri geliştirdi. Avrupalıların istediği böyle bir Kürdistan değil. Yani onların bölgedeki ülkelerle ticari olarak entegrasyonu sağlamış, iyi ilişkiler içerisinde olan bir Kürdistan'ı asla istemezler.
Kullanılabilir bir Kürdistan.
Onlar komşularıyla problemli olacak ki Avrupa'dan, Amerika'dan yardım isteyecekler. Onlar imdadına gelecek ve kolayca yani yönetebilecekleri, yönlendirebilecekleri bir bölge istiyorlar. Bu nedenle de işte bugün işte PYD, PKK, onun türevleri, dikkat edin işte bugün belki enteresan gelir izleyicilerimize, Obama'nın seçim propagandasını yapan ekip bugün
burada HDP'yi akıl veriyor.
HDP'nin şeyini yapıyor, seçim imajını yürütüyor. Peki Amerikalılar, İngilizler, Batılılar Kürtleri çok mu seviyorlar? Ben Türkleri sevmiyorlar, Kürtleri hiç sevmezler. Fakat buradaki hadise bölgede bir adım öne çıkan ülke ki Türkiye'dir şu anda, ona haddini bildirmek, sen bizim çizdiğimiz çizgilerin dışına çıkma ve burada senaryoyu biz yazarız, sana verdiğimiz rolü siz oynarsınız diyor. Türkiye buna razı olmayıp kendi adına bir takım bağımsız hamleler yapmaya kalkınca başına gelen bunlar. Ve Suudi Arabistan için de aynı şeyi düşünecekler. İlerleyen şeylerde söyleyeceğiz.
Aradan sonra yani inşallah
sadece,
onunla başlarız.
Sadece Türkiye'yi bağlayan bir şey değil. Yani büyük bir resmin sadece bir bölümü Suriye ayağı ve Türkiye'deki oynanan oyunlar.
Şimdi bu Ankara Başsavcısının açıklamalarına geçmeden isterseniz Tony Blair'ın bir açıklaması oldu. Bir itiraf niteliğinde CNN'e verdiği, CNN International'a verdiği bir mülakatta işte bir hata işlediklerini söyledi. Hatalardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti ve bu politikaları sebebiyle IŞİD'in ortaya çıkmasının önü açıldığı itiraflarında bulundu. Buna ilişkin değerlendirmenizi alalım.
Yani gerçekten bilmiyorsa Tony Blair'in saflığına yormak lazım. Bizde de darbeden bir hafta öncesine kadar başbakanlar darbenin olacağını bilmiyorlardı. Eğer bunu İngiliz derin devleti veyahut da Amerika'nın CIA'nın verilerine ulaşmamış da yani Saddam'ın elinde kimyasal silahın olmadığını bilmiyorsa biz onun saflığına yorarız ama bu çok zayıf bir ihtimaldir. Çünkü kimyasal silah var diyorsunuz. Bilmem şu var bu var. Ya onu her iki ülkeye de satan sizseniz yani tonuna kadar, kilosuna, gramına kadar nerede, hangisi olduğunu oraya monte eden mühendisler sizin kendi mühendisleriniz. Dolayısıyla bunu bilmemesi çok zayıf bir ihtimal. Bilmiyorsa da geçmiş olsun, uyutmuşlar kendisini. Evet. Ama şundan eminiz ki Amerika'da, İngiltere'de Irak'ı işgal ederken mal gibi bu olacakları biliyordu. Ve sonuçları da bugün kendi canlarını yakmaya başlayınca işte bir takım itirafları getirdiler. Eğer mülteciler Londra'ya kadar uzanmamış olsa yine bu sözleri söylemezdi benim kanaatim.
Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara saldırısıyla ilgili soruşturmada gelinen aşama ile ilgili dün değil evvelki gün bir açıklamada bulundu. Irak Şam İslam Devleti'nin IŞİD'in yani Gaziantep merkezli hücre tipi bir yapılanma modeli oluşturduğunu belirtti. Yaklaşan seçimleri sabote ederek siyasi istikrarı bozmak ve seçim sonucuna çıkacak siyasi tablodan herhangi bir şekilde hükümet kurulmasını zorlaştırmak tarzında bir gerekçeyi ifade etti. Yine bombalama eyleminde hedef seçtikleri kitleye karşı saldırıyı gerçekleştirip bu sebeple hedef seçtikleri kitlenin marjinal kesimlerini sokağa dökmek, protesto eylemleri çoğaltıp ülkeyi istikrarsızlığa, kavgaya ve kargaşaya sürüklemek olduğunu ifade etmiş. Gerçekten de yani bu gerekçelerle, başsavcının açıkladığı gerekçelere bakarak IŞİD'in böyle bir eylemi yapmasının çıkarını sizi de tatmin etti mi hocam yani?
Şimdi öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum. IŞİD gibi, DAEŞ gibi bir örgüt bu tür dünya çapında ses getiren eylemi anında
sahiplenir,
üstlenir. Hı. Dikkat edin, şu ana kadar Suriye ve Irak'taki hakiki IŞİD bunu sahiplenmedi. Hı hı. Ama nasıl ki bir Lübnan Hizbullah'ı var, bir de bizim Batman, Diyarbakır yöresinde bir çakma Hizbullah vardı 80'li 90'lı yıllarda. Hı hı. Bu işte insanları öldürüp domuz bağıyla gömenler vesaire. Sanki bir Türkiye'de ikinci bir çakma IŞİD var gibi bir his bende açıkçası içimden geçen. Elimde bir
ama onu sağlam bir söyledi
kanat
yani.
Yok. Ama bazı emareler var. Şöyle ki iki tane, bir Gaziantep'ten bir Diyarbakır'dan bir örnekle açıklayayım. Şimdi Gaziantep'te hücre evi basılıyor. Şu andaki Ankara'daki gar eylemini yapanların planlı yaptığı ana karargah PKK'dan ve HDP'den milletvekili adayı olan ve ünlü bir yani HDP'ye yakın olan birisi orayı kiralamış. Hı hı. Nedense IŞİD'çi olduğunu bilememiş onların. Evet. İkincisi Diyarbakır'da şu anda canlı bomba eylemi yapılan yer HDP'nin kalesi konumundaki belediyesiyle şeyle bir yerde HDP'liler yine bundan haberi olmuyor. Bunların hepsi
şüphe uyandıran
ve gelecekte de bunun arkasından çorap söküğü gibi bazı şeylerin geleceğini
evet, Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bir kokteyl veyahut da başbakanın söylediği gibi bir kokteyl ve ortak bir eylem olduğunun hani, altını çizdi. Muhtemelen
ben de şu Hizbullah'ın nasıl ki Lübnan Hizbullah'ı ve bizim Türk Hizbullah'ı gibi sanki Irak Suriye IŞİD'i ile bir Türkiye IŞİD'i arasında bir fark var gibi.
Evet. Kıymetli hocam, şimdi IMF'in bir raporu açıklandı Suudi Arabistan'a ilişkin. Şayet petrol 50 dolar seviyesinde seyretmeye devam ederse dünya petrolde Suudi Arabistan 5 yıl içerisinde iflas bayrağını çeker. Sadece tabii Suudi Arabistan değil, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve İran da kara listede bulunuyor IMF'in bu anlamdaki hazırladığı raporda. Ancak dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan için durum daha da kritik olduğunun altı çiziliyor. Suudi Arabistan'ın bütçesini dengeleyebilmek için petrolün 106 dolardan satması gerektiği ifade ediliyor. Bahreyn'in 107, Irak'ın 81, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 73 dolardan, İran'ın ise 72 dolardan petrolün satmasının şart olduğu ifade ediliyor. Şimdi tabii Suudi Arabistan'ın ciddi anlamda bir takım siyasi krizleri var. Buna şimdi bir de ekonomi eklendi. Yine Arap basınına yansıyan haberlere göre Suudi Arabistan hükümeti yakın zamanda özellikle enerji alanındaki vatandaşa yaptığı sübvansiyonları geri çekme ihtimalinden bahsediliyor. Bunun enerjiden çok çok istifade eden halkın üzerine çok, yani çünkü elektrik olmadan bizde ısınma problemi var, onlarda da soğutma problemi var. Evet. Yani orada gece kondularda dahi klimasız ev yok. Dolayısıyla büyük bir sıkıntının ortaya çıkması ihtimalinden söz ediliyor. İsterseniz ekonomik anlamda Suudi Arabistan'ı nasıl bir gelecek bekliyor? Belki bunu siyasi anlamda da yorumlamak mümkün. Hakeza İran'la bir problem yaşıyor ve Mısır'da belki ileride sıkıntı doğurabilecek bir pozisyon arz ediyor. Değerlendirmenizi alalım.
Şimdi petrolün çıkarım maliyeti varil başına ülkelere göre değişmekle birlikte 20-40 dolar arası. Petrolün de bugün son aylardaki fiyatı işte 50-60 dolara kadar düşünce siz şimdi 40 dolara mal ettiğiniz bir emtiayı 60 dolara satıyorsanız, yani 60 doların 40 doları maliyetse size çok az bir miktar kalıyor demektir. Halbuki bunu 120 dolara, 150 dolara kadar sattığında ise aradaki fark devasa bir miktar oluşturuyor. Şimdi dünyada bu fiyatları öyle kendiliğinden gelişigüzel piyasa şartlarına göre oluşmuyor. Aslında vanaları elinde tutan, dünyayı da işte kendilerince idare ettiğini düşünen büyük güçler bu fiyatların yükselmesinde ve düşmesinde etkin rol oynuyorlar. Şimdi Suudi Arabistan'da fiyatların bu şekilde düşük seyretmesi ve ekonomik krize girerse yönetilemez bir ülke haline gelir. Şimdi Amerika bunu ne kadar ister? Avrupa bunu ne kadar ister? Yani şöyle bir örnekle açıklayalım. Doğalgaz ve petrol fiyatları düşünce Rus ekonomisi bundan zarar görünce hiç, bak biz sevindik, gazı daha ucuza alacağız diye. Fakat bir baktık Türkiye'ye gelen turist sayısında büyük bir düşüş oldu. Türkiye'nin Rusya'ya sattığı ürünlerde
düşüş oldu.
Yani şimdi Suudi Arabistan bu parayı ne yapıyor sonuçta? Batılı'nın kapitalist ekonominin tüketmiş olduğu ürünleri satın alıyor. Yani sonuçta. Peki bu satın alamayınca batılı firmalar böyle bir yağlı müşteriyi elinden kaçıracak. Bu bir. İkincisi, kısa süreli olarak eğer tıpkı Türkiye'nin bir bölümünde ameliyatla Kürdistan çıkarmayı düşündüğü gibi İran'la olan ilişkilerini geliştiren Amerika coğrafya
Suudi Arabistan'da masaya yatırır.
Haritalara bakacak olursak Kuveyt'le Birleşik Arap Emirlikleri arasında ve Suudi Arabistan topraklarının yaklaşık %5-10'luk bir kısmı o Dahran bölgesi vardır. Petrolün ve gazın çıktığı yer orasıdır. Yani Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri arasında kalan o Basra Körfezi'ndeki Suudi Arabistan toprakları. Ve orada yaşayan nüfusun da ekserisi Şiilerdir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Sezeryan'la orayı Suudi Arabistan'dan ayırmayı düşünüyor da o Şiilerle, yani artık Suudi Arabistan yönetmesi biraz zor oldu. 30 milyonluk bir ülke. Artık Kral Selman'a da söz geçiremiyoruz. Artık bu da kendince Orta Doğu'da bir aktör olmaya başladı. Bunun elinden petrol kartını alırız, onu çölde kendiyle baş başa bırakırız diye düşünüyorsa.
Hele mesela bu son Suriye krizinde Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin aynı noktada bulunması.
Eğer Suudi Arabistan'da bir operasyon yapılması düşünülüyorsa petrol fiyatı 50 dolara da düşer, 40 dolara da düşer ve bir süre sonra Suudi Arabistan yönetilemez hale gelir ve o kısım oradan koparılır.
IMF'in raporunu bu anlamda okumak mümkün mü peki?
Elbette. Ama
yani bir ön hazırlık
noktası. Ama olayın bir de şu yönü var. Bu bence Suudi Arabistan'dan orayı koparmak değil, Suudi Arabistan'a havucu hem de sopayı göstermek. Çünkü Suudi Arabistan'a biz gençliğimizde Suudi Amerika derdik. Yani Amerikan
politikalarının güdümünde hareket ettiği
bir ülke. Dolayısıyla hala Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede en iyi kontrol edebildiği bir ülke. Acaba orayı koparıp Şii bölgesini bağımsızlaştırırsa ve İran yanlısı bir Şii petrolü kontrol eden o bölgeyle Amerika ne kadar anlaşabilir, onu ne kadar yönetebilir, o ayrı bir konu. Dolayısıyla o bence bu bir ihtimaldir. Suudi Arabistan'ı bölme planı, ama daha da güçlü bir ihtimal bence Suudi Arabistan'ı sürekli bu korku ve tehditle sen başka yere gidemezsin. Yani eğer kendine dünyada başka partner, başka hami aramaya kalkarsan bak.
Evet. Tabii şimdi Amerika, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri Amerika'nın ve genel anlamda Batı'nın İran'la olan yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı sürekli dile getiriyor. Bu bir Batı'nın Mısır politikasına yönelik bir takım rahatsızlıkları da ifade etmeye başladı Suudi Arabistan. Öyle veya böyle mesela Türkiye ile yakınlaşması filan. Bu anlamda bakıldığı zaman ifade ettiğiniz gibi havuç ve sopa politikası yerine oturuyor kanaatimce. Evet, şimdi tabii İran'la olan başka bir problemi daha var Suudi Arabistan'ın. O da Şii din alimi Şeyh Nem Bakır Nemr'in idam kararı onaylanmış. İran'da bunun gerçekleşmesi halinde Suudi Arabistan için hiç iyi olmayacağını ifade etmişti. İran'la Suudi Arabistan arasındaki bu sıkıntının daha da derinleşeceği öngörmek mümkün mü?
Zaten İran Suriye'de Esed ve Özgür Suriye ordusu vasıtasıyla Türkiye ile savaşıyor. Yemen'de de Suudi Arabistan'la savaşıyor. Yani İran şu anda iki cephede fiilen savaşıyor. Yani Suud'la İran Yemen cephesinde savaşıyorlar. Dolayısıyla bu savaş içerisinde bu tür hani kurunun yanında yaş dayanar hesabı, bu tür idamlar şunlar bunlar gayet olağan şeylerdir. İran tehdit ediyor ama zaten İran şu anda Suudi Arabistan'a karşı elinden gelenin ardına koymuyor. Herkes kartlarını açmış. Fiilen
evet,
mücadele
yani
ediyor.
Şimdi kalan vakitlerimiz içerisinde de anonsunu yaptığımız konu başlıklarına da değinmek noktasından birazcık daha hızlı hareket edelim. Şimdi İsrail 2 Mayıs'ta 65 Filistinli'yi katletti. Yani bu özellikle Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri süreci zarfında ciddi anlamda bir şiddet uyguladı Filistinlilere yönelik. Bunun daha derinleşmesi ihtimali de söz konusu. Şimdi yine Arap medyasına baktığım zaman Filistin'de yeni nesil bir intifadan bahsediliyor. Yeni nesil gençlerin, yani ne Hamas'a ne El Fetih'e bağlı olmayan gençlerin bu sosyal medya aracılığıyla hareket ederek bir takım çıkarımlarda bulunarak bir araya gelerek bu sikkin bıçak eylemlerini yapmaya başladılar. Taşın yerine bıçakla saldırılar düzenliyorlar. Buna ilişkin İsrail medyasında çıkan haberler gerçekten endişe verici boyuta ulaştığının altı çiziliyor. İsrail açısından nasıl görüyorsunuz Filistin'de yaşananları? Şimdi, yani bu gençler mesela Hamas, Mahmut Abbas'a yönelik onun söylemine ilişkin çok sert eleştirilerde buluş. Mesela iki tane Ortodoks Yahudi'yi öldüren bir gencin Facebook sayfalarına bakıldığı zaman Abbas'a yönelik çok sert eleştirilerde bulunuyor. Dik durmadıkları, İsrail'in terörüne karşı yeterli tepki göstermedikleri tarzından böyle kendi çıkarımlarından hareket ederek yeni bir oluşumun altı çiziliyor.
Şimdi İsrail oradaki Filistinlilere zaten elinden gelen bütün zulümleri uyguluyor. Fakat o Mescid-i Aksa'da bir oldu bittiyle herhangi bir yeni adım attığında şu iki şeyden çekiniyor. Birincisi bu az önce bahsettiğiniz gibi intifada hadisesi. Çünkü dünyanın en korkak insanlarından biridir Yahudiler. Yani ama işte medyalar vasıtasıyla dünyaya korku salıyorlar. Çünkü bir tek Filistinli genç bir Yahudi'yi bıçakladığında bir mahalle sokağa çıkamaz hale geliyor korkudan. Fakat daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri böyle bir hadisenin sonucunda İslam dünyası içerisinde yeni bir uyanış hareketinin olması. Çünkü Mescid-i Aksa, yani sanılanın aksine İslam dünyasında, yani ta Endonezya'dan Fas'a kadar birçok yerde duyarlılıkları harekete geçirebilir. Yani başında Çin gibi önemli bir problem varken, dünyada bir sürü krizler varken en yakın müttefiki konumdaki İslam dünyasını karşısına almak istemiyor. Bu nedenle de İsrail'i sürekli olarak uyarıyor. Yani Amerika'dan gelen uyarılar ve Filistin içerisinde intifada hareketinden çekinmesinden dolayı, bu iki nedenden dolayı İsrail gemi azıya alıp biraz daha ileri gidemiyor. Hı. Yoksa Mahmut Abbas'ı, Filistin yönetimini, Ürdün yönetimini, Arap liderleri çok da fazla kale aldığını, onlardan gelebilecek tepkileri dikkate aldığını hiç sanmıyorum. Zaten silah gücüyle de Filistinleri yok edebilecek, ezebilecek güce sahip İsrail. Fakat problem, dediğim gibi, bir taraftan kendi iç kamuoyunda intifada korkusu, diğeri de Amerikan baskısı. Amerika da Müslümanları sevdiğinden veya Mescid-i Aksa'yı koruduğundan değil, ortaya çıkacak tepkiyi bastırma konusunda ve uğrayacağı zararlar konusunda kendi çıkarlarını düşünerek İsrail'i sürekli olarak baskı altında tutuyor.
Şimdi hocam, kalan iki dakikamız içerisinde iki tane, üç tane gelişme var. Belki ona da birini tercih edebilirsiniz açıklamanızda. Bir tanesi Güney Çin denizinde Amerika ile Rusya arasında, Çin arasında bir sıkıntı var. Evet. O önceden beri bir var. Tabii bu arada mesela Merkel'in Çin ziyareti var, ciddi anlamda anlaşmalar imzalanmış. Bir başka hadise yine Batı'da gelişen bir hadise. Mültecilere yönelik, bir takım mültecilerin botlarına yönelik saldırılar.
Evet.
Söz konusu yine İslam düşmanlığına yönelik protestolar yapılmaya başlandı. Bir de Afganistan'daki deprem hadisesi var.
Ama kısaca birer cümleyle aslında üçüne de değinmeye çalışalım. Güney Çin Denizi'nde biliyorsunuz Japonya ve Güney Kore Batı İttifakı'nın üyesi ülkeler. Çin, Kuzey Kore ile birlikte orada bir takım tatbikatlar yaparak adeta o ülkelere gözdağı veriyor. Amerika Birleşik Devletleri eğer Güney Kore'ye ve Japonya'ya sahip çıkamazsa oradaki bütün kazanımlarını kaybeder. Bu nedenle de Çin'e karşı onların yanında bir gövde gösterisi yapma zorunluluğu hissediyor. İkincisi, bu mültecilerin botlarının batırılması hadisesine gelince benim kanaatim onu batılı ülkelerin de teşvikiyle Yunan polisi veyahut da deniz sahil koruma yapıyor. Çünkü gelen mültecilerin gözünü korkutmak, bak sizi burada batırırız, başka yollara tevessül etmesini sağlıyor. Yani biz bu insanları denizden kurtarmaya çalışırken, onlar 5 yıldır bakarken onlar ülkelerine ayak basmaması için botlarını batırıyorlar. Bu da onların ne kadar insani, yani insanlık düzeyini ortaya koyması bakımından önemli. Üçüncü konu ise Afganistan kuzeyinde bir deprem oldu. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Cenab-ı Hak'tan ölenlere rahmet diliyoruz. Ancak ölen Müslüman olunca ve
haber olmuyor.
Biraz da fakir olunca dikkat edin, dünya kamuoyunda çok da fazla yer bulmadı. Bizde de işte bu iç siyaset gündeminde gümbürtüye gitti. Ancak en azından dualarımızla oradaki insanların çaresizliklerine, en azından bizim AFAD gibi, İHA gibi birçok yardım kuruluşlarımız dünyanın dört bir yanına koşuyorlar. Ve orada da mutlaka el uzatacaklardır. O insanlara da dualarımızda yer vermeyi ve onlara Cenab-ı Hak, çünkü çok dağlık ve soğuk bir bölge orası. Ve şu an biz İstanbul'da bu kadar nemli, ılıman, mutedil bir iklimde üşüyoruz. Ve o insanların dağda çadırın, battaniyenin olmadığı bir ortamda sıfırın altında sıcaklıkta kaldığını düşünerek en azından
dualarımız, bilinciyle hareket edelim.
Oradaki insanları da kalbimizde, dualarımızda yer vermemiz lazım. Çünkü bu şuuru kaybedersek biz insanlığımızı kaybediyoruz.
Çok doğru. Evet, kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.
Hayırlı akşamlar.